Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün evleri konuşacağız. İçinde yaşadığımız, hayallerimizi aktardığımız, bazen istediğimiz gibi bazen değil ama gün sonunda neresi olursa olsun bize en rahat gelen evim evim güzel evim dediğimiz halimizi bilen.
Sen bilirsin halciyezim. Evet,
Evet.
evim evim evceyizim. Sen bilirsin
Evceyizim.
halciyezim. Hakikaten insan nereye giderse gitsin sonunda evine geldiği zaman bir mutluluk duyuyor. Ne kadar kötü, ne kadar köhne, ne kadar fakir olursa olsun insanın evi onu saklayan bir hazne, bir kılıf oluyor. Onun için insanlar her zaman evinde rahat
Evet.
etmişler. Bunu en çok da yaşlılarda biz görürüz. Yaşlılıkta karakter biraz çocuk gibi olur. Fazla alışkanlıkların bozulmasını insanlar tahammül edemezler. Onun için yaşlıları nereye koyarsanız koyun, ne kadar hizmetinde bulunursanız bulunun, yine evim evim
Evet.
der. Tabii bunlar bahtiyar olanları. Bir de evi dağılmış olan yaşlılar vardır. Bir şekilde kocasını, eşi veya işini kaybetmiş, evi dağılmış, çocuklarının veya bir başkasının yanına sığınmış olanlar var. Tabii onların evim evim demeleri ancak bir hazin iniltiden başka bir şey
Evet.
ifade etmiyor.
Onun için daha çok anılar herhalde,
Evet,
daha teselli
doğru.
edici. Şimdi Osmanlı'da evler dönemlerine göre farklı malzemelerle yapılmış. Ama her durumda insanın kendini rahat, iyi hissettiği yerler. Mimari şekli değişmiş, tek kat olmuş, iki kat olmuş, bahçeli olmuş. Son dönemde biraz daha büyümüş, belki apartmana dönmüş. Ama dönemin çizgilerini mutlak surette yansıtmış ki biz buna daha çok sivil mimari diyoruz. Evlerden insanların nasıl yaşadığını, nelere önem verdiğini, belki kaç kişilik aileler olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir kronolojik olarak bakarsak eğer, çadırdan belki başlamak lazım. Yörük çadırından bugün geldiğimiz evlere. Osmanlı'da evler ne ifade ediyor?
Evet. Şimdi umumi kanaat Türklerin göçebe bir millet olduğu istikametindedir ama bu doğru değildir. Yani ilk çağlarda, eski çağlarda yani Müslümanlıktan önce Orta Asya'da Türkler ecdadımız yaşarken bunların bir kısmı göçebeydi, az bir kısmı. Yani hiçbir yerde oturmuyorlar. Kışın sıcak, yazın serin memleketlere, daha doğrusu otlaklı memleketlere göçüyorlar. Bir kısmı şehirlerde, köylerde, evlerde yaşıyorlar. Büyük bir ekseriyeti yarı göçebedir. Nedir bu? Kışın bir köyde, bir kasabada, bir şehirde yaşar. Fakat yazın mutlaka yaylaya çıkar. Çünkü Orta Asya'da Türklerin asli geçim kaynağı koyun beslemektir. Hayvanları var, atları var, eşekleri var, develeri var. Bunun için yazın mutlaka otlu, bol olan bir yere gitmesi lazımdır. Onun için biz bunları yarı göçebe, nim muhacir diyoruz. Bu Osmanlı Devleti'nde de 18. asra kadar devam etmiş. Anadolu'da da bu hayatı biliyoruz. Şimdi bu insanlar nerede yaşıyorlardı? Şehirlerde tamam evler, köylerde evler var. Her birinin kendine göre mimarisi var. Bir şehir eviyle bir köy evi elbette ki birbirine benzemiyor. Benzer tarafları var ama ayrı tarafları daha çoktur. Kullanılan malzeme, binanın şekli, kullanılmış odaları, bunların hepsi köye ve kasabaya ve şehre göre farklılık gösterir. Fakat çadır öyle değil. Çadırlar, şimdi insanlar çadır deyince bu Kızılay'ın verdiği beyaz yardım çadırları aklına geliyor ama yani bizim ecdadımızın yaşadığı çadırlar o kadar basit çadırlar değildi. Yani bunu insanlara bir fikir vermek için padişah otağını misal veriyorum. Müzelerde padişahın, sadrazamın otakları, otağları bazen gösterir. Otağı çadır demek zaten. Şimdi burada bir kere bu otağda neler var? Bu otağı tekstil malzemesinden yapılıyor. Önce çadır kurmadan önce bir yere büyük bir direk dikiliyor. Ana direk. Bu direğin etrafına tali direkler dikiliyor. Bu direkler üstteki direğin tepesinde güğünük denilen yerde bağlanıyor. Ve böylece
Birbirlerine
bir yuvarlak,
değiyorlar,
yarım
değil mi?
evet yarım daire, yarım küre şeklinde bir şekil. Bunun üzerine keçeler atılıyor. Veya tahta, bazı inkişaf etmiş çadırlarda tahta akordiyon şeklinde hasırlar atılıyor. Düz dursun diye üzerine hasır atılıyor. Hasırın üzerine keçe atılıyor. Bunlar yağmuru kolay kolay geçirmezler. Bunun üzerine süslü tekstil malzemeleri atılıyor. Yağmur yağsa da soğuk olsa da içine tesir etmiyor. Tabii kış soğuk olursa hava, diyeceksiniz bu yaz evi, yaz evinde zaten ihtiyaç olmaz. Göçebenin ihtiyacı olur. Göçebe ama o da zaten kışın sıcak memlekete gittiği için yine içinde bir şey yakmaya ihtiyaç olmaz.
Yani her halükarda içinde pek bir şey yanmıyor, öyle
Yanmaz.
mi? Peki
Ama
ocak?
bu otaklar yayladaysa, yaylada bazen bir şey yakmak icap eder. Hı hı. Bu ocağın, otağın ortasında ocak yakarlar. Bu ocak hafif havayı kırar. Ailenin büyüklüğüne göre bu çadırlar artar. Bir çadırı bölerek, odalara ayırarak, bugün kocaman bir çadır tabii kendi içinde, arada perdelerle otururlar. Bunları topak ev de derler. Bugün Kazakistan'da, Kırgızistan'da bazen
şimdi turistik
görüyoruz.
turlarda görüyorum ben giden arkadaşlar.
Yaşayanlar da var az da olsa. Bu topak ev eskiden Anadolu'da çok yaygındı. Çok yaygındı. Ailenin çokluğuna göre bu topak evler artar. Umumiyetle her ailenin iki tane topak evi olur. Bunlardan bir tanesi yaşamak için, diğeri yemek pişirmek ve ambarlamak. Yani sağdıkları, yaptıkları peyniri, yağı, süt mamullerini yığmak için bir soğuk hava deposu ve ambar olarak kullanılır.
Aslında bu gelenek sonra da devam etmiş herhalde. Evler yapıldığında evler sonra konuşacağız.
Mutlaka ambar ve mutfak işte bu ikinci çadırdadır. Fakirlerin bir tane çadırı vardır. Hepsi onun içindedir ama fakirler bile alayçık denilen siyah kıl dokumadan kara çadır da derler buna. En basit yörük çadırıdır bu. Kara çadır. Dört direğin, bir orta direğin üzerine atılmış bir kara keçi kılından dokumadır. Önünü böyle kapatırsınız, kapanır. Açıp iki tarafa sıkıştırırsınız. Açık olur, girilir, çıkılır. Çok basit bir çadır bu. Bunu kullanırlar. Yere hasır, üzerine halılar, kilimler serilir. Yer döşemesi olarak da. Bu serin olur yazın. Sağlıklı olur. Tepesi yüksektir, ferah olur. Işığı tepeden alır. Yukarıdaki o güvünlük denilen yerde ışık vardır. Gündüz zamanlarında da o hasırların arası öyle yapılır ki hafif açılarak delikler, yani eski tabirle pencereler meydana getirilir. Akşam onlar kapatılır. Veya yağmurda, soğukta kapatılır. Bu çadır mimarisi bizim ev mimarisine de tesir etmiştir. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Kubbenin mesela bizde bilhassa amme mimarisi çok yaygın olmasının sebebi işte o eski çadır ananesidir, kubbeli. Kubbe ferahlık, rahatlık, havadarlık ve aynı zamanda Tanrı'ya yaklaşma, Allah'a yaklaşma sembolize eder. Onun için kubbeyi tercih etmiştir eskiler. Ev mimarisine gelince Anadolu'nun kendine mahsus bir ev mimarisi vardı. Hititlerden kalma, kerpiç buranın en çok bulunan yapı malzemesidir. İkincisi ağaçtır. Taş üçüncü sırada gelir. Anadolu taş ocakları cihetiyle zengin değildir. Ama toprağı öyle. Bu topraktan yapılan kerpiçler hem çok sağlıklı, hem çok basit ve ucuz, hem kışın sıcak, yazın serin bir yapı malzemesidir. Bununla Anadolu'nun mimarisi tek katlı evlerdir. Hititlerden kalma, şimdi bazı şehirler bulunuyor, orada da bunu görmek mümkündür. Çift kat daha ziyade Roma mimarisidir. İran'dan alınmış bir mimari bu. Yani altı taş olarak yapıp üstü yaşama mekanlarına, altı yaşama, üstü dinlenme mekanlarına ayırmak Romalılardan kalma bir ananedir. Bunun için de birinci kat malzemesinin sağlam olması lazım ki bu da onun taş ve ahşap olması neticesini doğurur. Yoksa altı kerpiçse üzerinin de kerpiç olması pek mümkün değil. Onun için Anadolu mimarisinde bu devam etmiş. Günümüzde de hala kalmadı ama pek çok Anadolu köyünde siz hala o Hititlerden kalma yapıları, binaları, evleri görürsünüz. Bu evler kerpiçten, tek katlı, geniş, mutlaka bahçeli. Dışarıya karşı duvarlarla çevrili bir hisar gibidir. Her ev, herkesin bir kalesi vardır yani. Etrafı duvarlarla
kendi
çevrili.
Özel alanını çevriliyor.
Orada borda kapıdan, yani giriş kapısı büyük kanatlı kapıdan girilir. Araba girebilmesi için büyük yapılır. Her zaman büyük kapı açılmaz. O büyük kapının içinde bir küçük kapı vardır. Tahta kapı. İnsanlar oradan işlerler. O kapının bir de altı vardır. Alt kapısı. Oradan da hayvanlar işlerler. Kedi, köpek, tavuk işler. Bu şekilde bir ev mimarisi. Bu mimari bugün bile Anadolu'da görmek mümkün.
Fonksiyonel oldu. Yani tabii. İşlevini kaybetmediği için hala etkisini sürdürüyor. Kullanımını kullanıyor.
Şimdi eski insanlar evlerini deneme yanılma metoduyla yaparlar. Ve bu evlerde mümkün mertebe birinci maksat konfordur. Buradaki konfordan kasıt lüks hayat değil. Yani bir insanın ihtiyacı olan her şeyi karşılamasıdır. Yani yazın serin, kışın sıcak olması mesela konfordur. Kolay ısınması konfordur. Geniş olması konfordur. İhtiyaçların hepsini karşılaması konfordur. İkinci olarak da statüyü sembolize etmesi lazımdır.
Onu sormaya hazırlanıyorum. Dışarıdan bakıldığında Anadolu'daki evler, yaşayan insanların ekonomik ve sosyolojik yapısını...
Tabii. Şimdiki kadar bariz değil. Ama tarih boyu her zaman insanlar sosyal statülerinde evlerini, mimarisinde, en azından evin büyüklüğünde, kullandığı malzemede ve en fazla dış süslemelerde gösterirler. Dış süslemeler ne kadar abartılı, ne kadar zengin ise o evin o kadar statü sahibi birine ait olduğunu neticesini çıkartmak mümkün. Fakat şu da var tabii, insanlar bazen da evlerinde statülerinin görülmesini istememişlerdir. Bu tabii bazı iş adamları da böyledir. Fakir yaşar görünür ki yani serveti olduğu anlaşılmasın diye. Onun için eskiler eşkıya işte veya benzeri korkularla çok fazla dikkat dışarıya çekmemiş. Dikkat çekmemeye de dikkat etmişlerdi. Bilhassa bunu biz Suriye, Irak civarında gerek Türk evlerinde gerek Arap evlerinde görüyoruz. Dışarıdan baktığınız zaman ev adeta bir harabe. Fakat içine girdiğiniz zaman dünya çapında bir saray olarak karşınıza çıkıyor. Bunu eski Anadolu evlerinde de görmek mümkün. Ben bazı evlerde böyle görürdüm. Dışarıdan bakardım ahır mı, merek mi, samanlık mı, ev mi, harabe mi belli değil. Fakat içeriye girdiğiniz zaman yer döşemelerinden duvar kaplamalarına, mobilyadan kapılara kadar sizi hiç beklemediğiniz bir şey karşılıyor. Bu da işte dediğim gibi dışarıya karşı mütevazi görünme. Fakat içeride yani yakınlarına, kendisini bilenlere karşı mümkün mertebe statüsünü gösterme. Bu statü sadece hava atmak olarak anlaşılmasın. Şarkta bir insanın servetiyle mütenasip yaşamaması, onun kınanmasına, aşağılanmasına, hakarete uğramasına sebebiyet verir.
Yani, aslında gösteriş değil bu.
Gösteriş değil. Yani bazıları öyle zanneder. Yani hava atmak zanneder ama hava niye atsın? Adamın zaten ne olduğu belli. Böyle yaşamazsa kınanır cemiyet içinde. Onun için şarkta her zaman biz bunu görüyoruz. Zenginler zengin gibi yaşamışlar ama dışarıya karşı hep mütevazi bir imaj vermişler. Bunun sebebi de emniyettir.
Evet.
Birazı belki tasavvufi ahlakın getirdiği tevazu ama birazı da emniyet mülazasıdır.
Şimdi Osmanlı'nın Anadolu topraklarında yeşermesiyle beraber aslında kendi yaşam biçimi ve biraz daha belki şehirli hayata, özellikle taş mimariye yakınlaşmasıyla evlerin şekilleri de değişmiş. Ama vazgeçilmeyen bir mimari unsur var ki biz hala bahçeli, müstakil ve mümkünse ahşaptan yapılmış evleri çok seviyoruz.
Evet, şimdi Osmanlılar Anadolu'yu Anadolu yapmışlardır. Yani Anadolu medeniyetinden Hititler neyse, ne kadar anılıyorsa, Yunanlılar, Romalılar ne kadar anılıyorsa en az onlar kadar Osmanlılar da Anadolu'da bir medeniyet kurmuşlar. Bu medeniyetin çeşitli unsurlarından bir tanesi de inşaat medeniyeti, bina medeniyeti. Bir kere Anadolu'nun ananevi yapı modelini muhafaza etmekle beraber buna yeni imkanlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeni şekiller vermişlerdir. Sizin işaret ettiğiniz gibi yeni malzemelerin kullanılması. Bu taş yataklarının bulunduğu yerlerin fethiyle, taş ocaklarının bulunmasıyla, taşların işlenmesiyle ki bunda yerli halkın yani Ermenilerin taş ustalarında büyük rolü olmuştur. Artık hayatımıza taş mimari girmiştir. Bu evlerin şeklini, stilini değiştirmiştir. İkinci bir sebep de şehirlere yerleştikçe, şehirler biliyorsunuz arazinin kıymetli olduğu yerlerdir. Bu arazinin kıymeti de şehir mümkün mertebe dar bir sahada mevzilenir. Etrafı kale ile çevrilidir. İnsanlar orada oturur. Onun için mümkün mertebe çok az bir yerde çok konforlu bir bina yapma ihtiyacı var. O zaman size iki hatta üç katlı bir inşaat ananesi
mecburiyeti
ortaya çıkıyor. Buna da yeni kullandığınız malzemeler taş ve ahşap imkan veriyor. Şehir mimarilerinde köy mimarisinden farklı olarak geniş evler değil, dar evler, bitişik evler ön plana çıkıyor. Bunu bütün kale içi evlerinde görmek mümkündür. Hiçbir kale içindeki ev geniş bir bahçenin içinde tek katlı değildir. En az iki üç katlıdır. Bu üç katı apartman gibi düşünmeyin. Bir giriş, bodrum 1,5. Bir üst kat 2,5. Ve bir de teras, çamaşırlık iki artı iki yarım olarak yani 3 kat diyebiliriz ama aslında 4 katlıdır bu ev.
Yani aslında belki içine girdiğiniz andan itibaren şöyle aşağı doğru inen bir merdiven.
Evet. Yukarı doğru çıkan bir
çıkan
merdiven.
Çıkan bir merdiven.
Ve bu ev görürüz. Dar bir sahada mümkün mertebe evin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmıştır. Yine oda sayısı çoktur. Çünkü eskiler çok odayı severler. Çünkü çok oda çok insanın kendi hususi hayatını kurması demektir.
Ve çok oda, yani daha doğrusu küçük ve çok oda, evet. Aslında bir misafir geldiğinde evet. De kışın ısıtırken de.
Evet, ısıtırken de, misafirinize verirken de, evinizin fertlerinde yeni yeni aileler var da siz bunu ki şehirde bu çok zordur. Köylük yerde mümkündür. Evlenme tabiri oradan geliyor zaten. İnsan evlendirdiği zaman çocuğunu evinin yanında bir ev yapıyor. Bir dışarıdan girişi olan. öbürüne bir ev daha yapıyor. İnsanlar evleniyor yani.
Aslında aynı küçük bahçe içinde de olsalar, evet, evleri ayrı oluyor.
Evleniyorlar ama en küçük çocuk anne babayla kalıyor. Şehirde bu çok zor. Şehirde ayrı bir ev yapmak hem arsa dar hem pahalı. Çünkü kalenin içine sığışmak zorundasın, hı-hı, emniyet için. Hı-hı. Kale dışına ev yapmak sonradan ortaya çıktı. Artık kalelerin bir emniyeti kalmayınca, hı-hı, silahları artıp da kalelerin artık bir emniyeti kalmayınca kalelerin dışına evler yapmaya başladılar. Banlieue. Yani, hı-hı, hakimiyet sınırı. Yani kale hakimiyet sınırı.
Yine hemen onun yine korumasında aslında bir taraftan.
Sonra artık daha uzak varoş. Varoş şehir demektir Macarca. Köy demektir. Şehrin daha uzak. Şehre bağlı ama uzak yerlerde varoş dediler. Şimdi mesela negatif bir mana kazanıyor.
Evet, şehirleşmesi daha, evet, geri kalmış, evet, yerler için kullanılıyor.
Kullanılıyor. Yani kale içi, banliyö ve varoş bu şekilde devam ediyor. O zamana kadar herkes şehrin için, onun için mümkün mertebe alt kat mutlaka taş. Çünkü zelzele mıntıkasında yaşıyorsunuz. Hı hı. Zelzele mıntıkasında yaşayınca birkaç katlı ev problem.
Şimdi bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Eski evler temeli olan evler midir? Yani ev yapımında mimaride...
Hayır.
Temel yok yine. Temel sadece yok. Taş, yığma taş üzerine.
Yığma taş üzerine yapılır veya kerpiç üzerine yapılır. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer bodrum yapmışsanız işte o bodrum sizin için bir temel vazifesi görüyor aynı zamanda. Biraz da onun için yapılıyor bodrum. Hem evin deposu, ambarı, hem de evin mesela sarnıcı, buzdolabı orasıdır. Yani eşyaların konduğu yer orasıdır. Evin arabası falan varsa şehirlerde de var. At araba, onların konduğu yerdir. Bodrum aynı zamanda ayrı bir girişten ahır yapılır. Bu işe yarıyor. Biraz da temel. Ama onun dışında evlerin hiçbirisinin temeli yoktur. Çünkü, hı-hı, evler çok yüksek değildir. Bir karış, iki karış. Bunu zaten ben bazen bazı yerlerde, yıkılan evlerde görüyorum. Eski evler yıkılmış. Temeli yok evin. Hı-hı. Yani çok az bir temel üzerine yapılmış. Tabii bu tehlikeli ama eski evlerde böyle değil. Çünkü eski evler çok katlı değiller. Şimdi taş mimari depreme elverişli değil biliyorsunuz. Yıkıldığı zaman can zayiatına da sebebiyet veriyor. Bu yüzden ahşabı kullanmışlar. Yani ahşapla taşı, taş bulamayanlar ahşapla kerpiç harmanlamışlar. Ve böylece ortaya Bağdadi adı verilen, vergi adı verilen bir mimari stil çıkmış. Anadolu'ya mahsustur. Daha sonra Avrupa'ya ve biraz Amerika'da yayılmış. Amerika'da da pek çok ev, eski evler bu şekilde yapılmıştır. Tahtanın çatılması üzerine yapılmıştır. Burada tahtayı çatıyorsunuz. Arasını taşla örüyorsunuz. Taşlar yıkılsa bile o tahtalar
iskelet
üst katı tutuyor ve ev çökmüyor. Hı-hı. Daha az tehlikeli oluyor. Hem ev yıkılmıyor,
hayat kaybı olmuyor.
Hayat kaybı olmuyor. Zelzele riskini böyle atlatmış. Tabii bu da yangın. Ama şimdi şöyle düşünmüşler, daha önce de söylemiştik. Deprem semavidir. Kurtulma imkanı yok bundan, hı-hı, ama yangın arızidir. Yani yangın çıktığı zaman kaçabiliriz diye düşünmüşler. Ve yangına yatkın ama depreme yatkın olmayan evi tercih etmişler. İşte Bağdadi vergi evin yayılmasının en mühim sebebi bu endişelerdir.
Özellikle şehirleşmenin artmasıyla beraber, evet, ve dediğiniz gibi kale sınırlarının, evet, da ortadan kalkmasıyla, evet, birlikte bu evleri daha çok görüyoruz.
Daha çok görüyoruz. Bunlar artık kalenin dışında, hatta çok zaman kaleler yıkılmıştır. Pek çok şehrin kalesi yoktur. Şehir ovaya doğru genişler veya dağa doğru genişler. Şehrin sınırlarının genişlemesiyle artık şehirlerde bahçeli evlere, daha geniş evlere rastlıyoruz. Yine birden fazla katlıdır. Yani, hı-hı, tek katlı bir şehirde bir ev pek rastlanmaz. Şehir evleri mutlaka iki katlıdır, üç katlıdır, bodrumludur, çamaşırlıklıdır. Köy evlerinin dışında artık birden fazla tek katlı ev kalmamıştır. Köylerde bile artık ileri gelenlerin, variyetli olanların evleri iki katlıdır. Alt kat, ambar, mutfak, belki günlük oturma, üst kat misafir ve yatak odaları şeklinde dizayn edilmiştir ama herkesin değil.
Şehirden şehire farklılık gösterir mi?
Yani
mesela iklimi dışarıda tutarak söyleyelim belki. Nasıl bir farklılığı var şehirde?
Şimdi bir kere iklim elbette ki evlerin yapısında çok tesir gösteriyor. Sıcak memleketlerdeki evler mümkün mertebe dışarıda yaşama sahaları olan evlerdir. Peykeler, sundurmalar, orada mutfaklar hep dışarıdadır. Ama iklimi müsait olmayan, yani kışı olan evlerde yine yaz yaşama sahaları olur. Ama kışın hava soğuduğu zaman iç kısımların büyük olması lazım. İkincisi malzemeyle alakalıdır. Bulunduğu yerin malzemesi, bir yerde hangi malzeme çoksa. Taşı bol olan yerde evler taştır. Taşı olmayan yerde evler kerpiçtir. Ahşabı bol olan yerlerde mesela Kuzey Anadolu'yu düşünün. Evlerin çoğu ahşaptır. Güneydoğu Anadolu'da taş ocakları vardır mesela. Mardin'de, Siirt'te, Bitlis'te bunların hepsi taş binalardır. Ahlat'ta. Ama Orta Anadolu'da mesela taş yok, ahşap az ve burada kerpiç mimariyi daha daha fazla görüyoruz.
Bütün bu malzeme farklı sanatların evlerin evet. içine girmesine de yol açmış.
Doğru.
Kısa bir aradan sonra bunları da konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Osmanlı'da evleri mimarisini konuşuyoruz. İhtiyaca binaen şekillenmiş. Kimi yerlerde taş, kimi yerlerde ağaç, kimi yerlerde ise ikisinin karışımıyla
evet.
ortaya çıkan evler söz konusu. Her halükarda biraz önce söylediğiniz o ihtiyaçla ya da durumla ilişkili olması hali, biraz önce ifade ettiğiniz o depreme ve yangına karşı da maalesef İki kötü arasında en iyisini tercih etme evet. noktasında bırakmış insanları.
Evet, bunu mesela İstanbul'da görüyoruz. İstanbul'un fethi esnasında İstanbul'daki evlerin büyük ekseriyeti taş mimaridir. Tek veya iki katlıdır bunlar. Bu mimari eserleri bugün tek tük Haliç kenarında görmemiz mümkün. İstanbul'un fethinden sonra bu mimari devam etti İstanbul imar edilirken. Fakat Sultan Bayezid devrinde büyük bir zelzele oldu. Bu zelzelede İstanbul'un büyük bir kısmı yıkıldı. Bu zelzele İzmit menşelidir ama İstanbul'da da çok tesir etti. Küçük kıyamet ayarında bir zelzeleydi, biraz da uzun sürdü. Bunun üzerine bu belki de aranan fırsatı verdi. Hani Neron zamanında Roma yanmış da Neron demiş bırakın yansın bu köhne şehir, yeniden inşa edelim. Onun için zavallı adamı Roma'yı yaktı derler.
Hmm.
Roma çok berbat bir şehirdi yani. Neron'dan sonra o meşhur Roma kurulmuştur. O zaman da İstanbul'un yıkılması yeni bir şehir mimarisinin doğmasına vesile oldu. Sultan Bayezid'in emriyle taş ocaklarından taş ama kuzey yani İstanbul'un kuzeyinden ve bilhassa Kastamonu'ya kadar olan mıntıkalardan ağaç getirilerek bu ağaçların bir kısmı deniz yoluyla bir kısmı Sakarya ırmağı yoluyla getirilmiştir. Nehir Sapanca bu vesileyle İstanbul yeni baştan yepyeni bir mimariyle inşa edilmiştir. Bu mimari ahşap mimaridir. Günümüze kadar intikal eden o meşhur Türk evleri iki katlı altı taş olsa bile üstü kerpiç her tarafı ahşap dışarıya karşı hafif çıkması olan evler hep işte o Sultan Bayezid devrinden itibaren Aynen. gelen bir mimari ananenin geleneğin tesiriyledir. İki katlı olması biraz evvel anlattığım gibi şehirde arazinin dar olmasından, çıkmazlı olması ise insanların sokakta gelip geçeni rahatça görebilmesinden kaynaklanıyor. Artık bu mimari zelzeleye elverişlidir tamam ama yangına bu sefer başka bir müsibeti doğurmuş. Yani birinden vazgeçseniz bile başka bir müsibet sizi buluyor elbette.
Evet. Yangın İstanbul'un sivil mimari evet, örneklerinin maalesef. Bugüne gelememesinin maalesef. En büyük sebeplerinden Doğru. bir tanesi. Ona ellerinden geldiğince çözümler bulmuşlar. Ayrıca konuşmuştuk farklı programlarda. Şimdi merak ettiğim konu biraz önce dediniz ki dışarıdan bakıldığında aslında bir evde yaşayan insanların kim olduğunu, hangi sosyal statüden olduğunu, nasıl bir ekonomik seviyeye sahip olduğunu gösterirdi. Biraz İstanbul evlerine odaklanalım. İstanbul'da da böyle miydi? Semtler mesela farklılık gösterir miydi? Zenginlerin, fakirlerin oturduğu semtler ya da azınlıkların oturduğu semtler farklılık gösterir miydi?
İlk zamanlarda Müslümanlarla gayrimüslimlerin oturdukları evler ayrılık gösterirdi elbette ki. Yani gayrimüslimlerin oturduğu mahalleler var bellidir. Hangi gayrimüslim olduğu bellidir. İşte Balat'ta, Hasköy'de, efendim, Ortaköy'de, Kuzguncuk'ta, Samatya'da burada Müslümanlar pek oturmazlar. Vardır yani yasak değil ama çok azdır. Buralar gayrimüslimlerin oturduğu yerlerdir. İşte Hasköy'de Yahudiler, Balat'ta ya da Fener'de Rumlar, Samatya'da Ermeniler, işte Kuzguncuk'ta Yahudiler, Ortaköy'de Rum ve Yahudiler böyle karışık otururlar ama Müslümanlar buralarda abi Sarıyer'de mesela bunu Müslüman bulamazsınız. O Rumeli sahilleri hep Rum balıkçı köyleridir.
Hmm.
Karşı tarafta tek tük vardır. Eski fethedildiği için yani Beykoz'a kadar olan Anadolu kıyılarında Türkler otururlar. Beykoz'da Türkler vardır mesela. Beylerbeyi'nde vardır. Çengelköy'ünde vardır ama azdır. Yani yine de azdır. Karşı tarafta çok daha azdır. Rumeli yakası çünkü Rum köyleridir. Şimdi bu gösterir ama ilk devirler için söylüyorum. Zenginlerle fakirler aynı semtlerde otururlar.
Hmm.
İstanbul'un büyümesi zaten sur içi sıkışık olduğu için şehrin dışına doğru büyümesini hükümet teşvik etmiş. İleri gelenlere demişler ki işte Kasımpaşa'ya sen git bir ev yap. Piyalebaşı'ya sen şurada bir ev yap. Bayrampaşa'ya demiş sen şurada ev yap. Etrafında tabii o paşa oraya gidip ev yapınca muazzam bir ev tabii o paşanın evi. Zengin çünkü. Onun hizmetkarları, onun hizmetkarlara çalışacak esnaf. Derken orada bir mahalle teşekkür ediyor. Bunların içinde tabii her türlü insan var. Yani Osmanlı sosyal hayatında biraz tevazunu, biraz İslamiyet'in getirdiği sınıf farklı olmamasının neticesi olarak zenginlerle fakirler aynı mahallede yaşıyor. Ama tabii bunları az çok evinden ayırt ediyorsunuz. Yani bir mahallede bir eve baktığınız zaman burası zengin bir adamın eviymiş. Burası hem zengin hem mevki sahibi bir adamın eviymiş. burası orta halli bir esnaf evi, burası bir garibanın evi gibi rahatça hüküm verebileceğiniz şekildedir evlerin görünüşü. Biraz
kapısından
büyük,
mı başlar bu iş?
Büyüklüklerinden, kapılarından, malzemesinden, boyasından, bahçesinden, hepsinden bir ev hakkında hüküm vermeniz mümkündür. Ama işte enteresan olanı klasik devirde herkesin beraber yaşaması. Hükümet bunu teşvik ediyor. Sosyal hayatta bunu istiyor. Bunun sebebi zenginlerin fakirlerin halinden haberdar olması. Onları kolaçan etmesi, onlara kol kanat gelmesidir.
Aslında o paşa orada öyle de bir görev görüyor. Sanki aynen. Küçük yerel bir yönetim evet. Gibi çalışıyor. Evet.
Oradaki insanları himaye ediyor. Bu hem onun şerefinin, prestijinin icabıdır. Hem dinin bir icabıdır. Onun için bu paşalar, zenginler, nereden çıktı bu insanlar, ben mecbur muyum bunlara bakmak gibi düşünmüyor. Onları kendisine verilmiş bir emanet olarak görüyor. Ve statüsünün icabı onlara kol kanat geliyor. Nasıl bu kol kanat gelmek? Adamın evi yanmıştır, yardım ediyor. Kızı evlenecektir, çeyiz veriyor. Oğlu büyümüştür, ona bir iş kuruyor. Gibi hastadır, yardımcı oluyor. Bu gibi ihtiyaçlarına paşa koşuyor. Canı gönülden, yüksünerek değil. Cemiyetin nizamı böyle kurulmuştur. Hı hı. Böyle kurulmuştur. Paşa olmasa bile biraz hali vakti yerinde olan diğerine yardım ediyor. Bu Osmanlı Türk cemiyetinin en mühim hususiyetlerinden bir tanesidir. Akla hayale gelmez. Avrupa'da bunun benzerini göremezsiniz. Yani komşusuna ciddi yardım eder. Yemek taşır devamlı mesela. Bakar yani. Böyle çok insan vardır.
Evet evet komşular arasında bugün bizim bile, hala devam. Bugün bile, komşunuz hasta olsa kapınızı çalsa bugün evet, mesela evet. Koşmaz mısınız?
Bakarlar, yemek yaparlar, gider yoklar, ölüsünde dirisinde yani enteresan bir sistem. Bu komşuluk sistemi Osmanlı cemiyetinin, Türk cemiyetinin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi. Bu klasik mahallelerde bunu görüyoruz. Ama artık Tanzimat'tan sonra Avrupa ile temasın artması üzerine sosyal yapıda da bir değişiklik meydana geldi. İslami unsurlar, eski Türk ananesinin tesirleri yavaş yavaş cemiyet hayatından çekildi ve Avrupa'yı bir hayat gelince zenginler ve fakirlerin mahalleleri ciddi bir şekilde ayrıldı. Aynı mahallede otursalar bile semtleri birbirinden farklılaştı. Yani Nişantaşı'nın bir zengin muhiti vardı, bir de fakir mahalleleri vardı eskiden. Bu bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bu da cemiyetin nizamını ciddi manada bozmuştur. Evet. Bir kere bunu anlarsınız. Şimdi evin kapısından zaten sizin işaret ettiğiniz gibi bu evin kimin evi olduğu belli olur. Bir garibanın eviyle bir zenginin evinin kapısı belli olmaz. Kocaman kanatlı bir kapı, gayet bakımlı,
umumiyetle belki.
Kırmızı boyalı, kenarları işlemeli, üzerinde demir taktakları var, altta küçük bir taktak, kadınlar ve esnaf için, üstte büyük bir taktak, erkek misafirler için, kapı taktakın sesine göre kapı açılacak çünkü, bir fakir evinde bu kadar olmayabilir, tek kanatlıdır hı hı. Kapılar bazen, daha küçük kanatlıdır, daha alçaktır, kapılar zaten alçak yapılır, hava soğuk, gelmesin veya sıcak gelmesin diye kapılar umumiyetle alçak.
İç kapıdan bahsediyorsunuz. Başka kapısı kapı, değil bu arada.
Başka kapı değil. Hı-hı. İç kapı ve evin kapısı. Evin kapıları hep umumiyetle alçak olur. Uzun boylular umumiyetle kafalarını vururlar. Hı-hı. Bir de mutlaka eşik vardır. Bu eşik de yine aynı şekilde sıcak ve soğuğun intişarına mani olur. Ve bu da çok kişinin takılmasına, bilhassa çocukların takılıp düşmesine sebebiyet verir. Onun için eski evlerde bir evde, odadan bir odaya girmek bayağı bir iş, bayağı bir iştir.
Tedbirli olmak lazım yani.
Tedbirli olmak lazımdır. Yani düşmeyen neredeyse yoktur çocukluğunda bu evet. Eşiklerden. Yaşlılar için de aynı şekilde zor ama başka çare de yoktur.
Evet.
Yani eşiksiz ve yüksek kapı yapılmıyor. Yüksek kapı ancak çok zenginlere mahsustur.
Nasıl olsa evini ısıtacak malzemesi var.
Isıtacak malzemesi var. Onlar kapıyı diledikleri kadar yüksek yaparlar. Hatta o da bir statüdür yani. Uzun yüksek yapmak, tavanların yüksek yapılması da evin zenginliğinin bir statüsüdür. Çünkü yüksek tavanlı ev geç ısınır. Onun için mümkün mertebe bilhassa evlerin girişleri, yaşanılan yerler bayağı alçak olur. Hatta öyle evler vardır ki neredeyse başınız tavana sığar. O imkansızlıktan değil. Tam tersine ısıtma endişesindendir.
Kolayca ısıtabilir.
Ama üst katlar o kadar olmaz mesela. Ama o yaşanan yerlerin alçak olduklarını ben bazı eski İstanbul evlerinde gördüm. Tabii evin dışından anlarsınız dedim bu evin kimin evi olduğunu, evin büyüklüğü, pencerelerin çokluğu. Her pencere değilse bile 2-3 pencere bir odadır. Ne kadar çok odası varsa demek orada o kadar çok insan yaşıyordur. Çok insanın yaşadığı ev statü sahibi birinin evi olsa gerektir. Oğulları, kızları, damatları.
Bir de öyle bir alışkanlık var değil mi?
Aynı eve alıyor.
Şehirde özellikle aynı evde oturuyorlar.
Köy gibi değil, şehirde aynı eve. Yani istisnaları elbette var, ayrı bir eve çıkıyor. Çok zengin birisi ise tabii ki aynı evde oturacak diye bir kaydı yok. Ama umumiyetle İstanbul orta hallileri, orta halliden kastım gene orta hallilerin üst sınıfta olanları. Yani
orta
rahat,
bir, o üste yakın
evet,
orta diye.
Rahat geçinenler, onlar oğullarını aynı evde tuttukları gibi daha ziyade eski İstanbul adeti kızlarına iç güveysi alırlar. Eski İstanbul aileleri kızları evden çıkartmayı istemezler, damat alırlar. Hatta pek çok aile kendi oğlunu iç güveysi verir, ve kızına iş güveysi alır. Onun için evlerde daha ziyade damatlar yaşarlar. Pek çok İstanbul evinde
damatlara kalır evler.
Damatlara yani. Kalır zaten evler. O espri mevzusu da olmuştur zaten. Yani kim için kazanıyorsun? Eloğulları için falan derler. Yani hani ona kalacak, damatlara kalacak gibisinden. Ama İstanbul'un adeti budur.
Şimdi bu evlere baktığınızda aslında şimdi damatla kayınvalidenin aynı yerde yaşaması çok kolay değil. Ama buna rağmen her aile için bir adeta küçük apartman dairesi oluşturulmuş evlerin içinde.
Evet, şimdi bu birkaç ailenin bir arada yaşaması şöyle oluyor. Ya ev ona zaten müsaittir, yapılırken adam düşünmüştür, yaptırırken ekseriye Rum veya Ermeni ustalarına yaptırmıştır. Yaptırırken demiş ki benim iki tane çocuğum var, işte onlar otururlar, bir de misafirim gelir. Belki bir aile akrabamdan birisi yanıma sığınır, şu kadar oda olsun der. Onu zaten önceden ayarlar. Bu odalar yani süit dairelerdir. Üst katta, evin üst katında. Kapısını kilitlersiniz, sizin dairenizde girersiniz. Bir avlusu vardır, girişi. O girişe icap ederse koltuk takımı koyarsınız.
Salon gibi hani oturduğunuz gibi. Bir yer. Misafir orada, bile ağırlıyorlar
misafir
değil mi?
Misafir ağırlanır. Evet. Orada mangalınız vardır. Yemek pişirebilirsiniz yani kendiniz. Hı-hı. Aşağıdaki yemeği sevmezseniz ya canınız yemek pişirebilirsiniz. Mütevazi de olsa. Bu kaldığınız süvitte bir banyo vardır, küçük bir banyo. Hı-hı. Evlerde tabii musluk yok. Dışarıdan su taşınıyor. Fakat yani o düzenekte kurulmuşsa yani burada banyo da yapılabilir. Helası yoktur. Hela hı-hı. müşterek olabilir ama bu şekilde. İçeriye girdiğiniz tekrar bir kapıdan veya kapı değil de salon salamaje dediğimiz böyle bir kemerin altından yatak odanıza geçersiniz. Bazen bu daha da büyük olabilir. Yani belki bir oda daha olabilir. Hı-hı. Onun için evin bir gelini varsa yukarı çıkıp odasına kapısını kilitleyip oturabilir. Veya misafirini ağırlayabilir. Bazı aileler bu şekilde yaşarlardı. Yani kendi dairesinde yaşar. Nadiren aşağıya iner.
Ya da sadece akşam yemeğinde bir araya gelirler.
Akşam yemeğinde bir araya gelirler. Veya gündüz bir iş varsa bir araya gelirler. İsterse bir arada otururlar. Canı istediği zaman dairesine çıkar. Başı ağrıyorsa dairesine yatar. Çocuklarını orada büyütür. Çocukların odaları oraya eklenir. Yani zaman hı-hı. içinde. Böylece dediğiniz gibi sizin konağın içinde bir apartman hayatı yaşanır. Veya ev öyle yapılmıştır ki ortadan bölünür. Hı hı. İki kapılıdır dışarıya. Ki umumiyete zaten iki kapılıdır. Biri bahçeye açılan, birisi sokağa açılan kapısı vardır mesela. Bazen bu bir evin kapısı olur. Bazen evi sonradan müdahale ile ikiye bölerler. Yani aşağının bir odası bu tarafa, bir odası bu tarafa derken iki ayrı ev olur. Tek ev olarak yapılmış bir yer.
Sadece bir kapı, yeni bir kapı açarak.
Yeni bir kapı ilavesiyle, varsa o kapının aktif hale getirilmesiyle. İki eve ayrılır. Böylece iki kardeş mesela babaları öldükten sonra iki ayrı evde oturabilirler. Mesela hanımları geçinemiyorsa veya kendileri geçinemiyorsa ayrı evde oturabilirler. Bunun da çok misalleri vardır. Eski İstanbul evlerinde, Anadolu'daki şehirlerde bunları görebiliyoruz. Ve bunun sonradan yapıldığını da zaten biraz dikkatli bir gözle bakarsanız anlıyorsunuz. Keşfediyorsunuz.
Peki bu evlerin olmazsa olmazı nelerdir? Biraz dekorasyonuna bakalım şimdi de. Bir Osmanlı evinin olmazsa olmazı nedir? Nelerdir?
Şimdi zaten bir evin odaları, efendim banyo dairesi, yani külhanlı banyosu vardır büyük evlerin. Küçük evlerde banyo yoktur. Onlar hamamda, daha doğrusu hamam yoktur. Onlar haftada bir mahalle hamamına giderler. Yıkanmıyor mu bunlar? İşte biraz evvel anlattığım gibi her evde gusülhane vardır. Gusülhanede yıkanılır ihtiyaç olduğu zaman. Yani olmazsa olmazlarından bir tanesi bu gusülhanedir. Helalar evin bahçesindedir. Şehir evi bile olsa evin küçük bir bahçesi vardır. Helanın bahçede olmasının sebebi şimdiki gibi cereyan eden bir kanalizasyon olmadığı için evde kokunun hakim olmasını engellemektir. Bir de başkaları bakarken, önünden geçerken helaya girmek eski İstanbul terbiyesinde ayıp karşılandığı için helanın evin dışında, çok yakın bir mesafede ama. Hı hı. Bu köylerde belki biraz daha uzak ama şehirlerde gene böyle.
Bu da ayrı bir hikayedir. Kitaplara yani, da yansır.
Yani akşam olduğu zaman helaya gitmek, kandil bulmak, yakmak, o da bir ayrı su almak.
Özellikle
yanına.
Bayanların.
Hele kadınların çok daha zordur. İşte büyük evlerde birkaç hela yapılır birbirinden uzak ayrı mesafelerde ve bu helalar taksim edilir. İşte hizmetkarların helası, hanımların gideceği hela, erkeklerin gideceği hela diye. Bu bir meseledir. Yani her şey toz pembe, öyle köşkler, şeyler, yalılar değil yani. Hadisenin bu da bu sede belli zamanlarda bu helaların temizlenmesi, attırılması bir iştir. Yani eski İstanbul'da, bütün Anadolu'da yapılan bir iştir. Bunun dışında her evin olmazsa olmazı kuyu diyemeyeceğim. Çünkü kuyusu olmayan evler de vardır. Ama kuyusu olmayan ev kusurlu bir evdir. Kusurlu bir
eksik.
Evdir. Evet. Yani söylerler zaten. Ay eviniz pek güzel mi? Sorma kardeşim, kuyusu yok.
Ha. Kuyusu yok. Her şey iyi güzel ama.
İstanbul'da kuyunun olması büyük bir imtiyazdır. İstanbul'da su kolay çıkıyor denize yakın olduğu için. Ama bu su işe yaramaz. Yani içilmez bu su. Bu su bahçe sulamak için, evde iş yapmak içindir. Çamaşır yıkamak içindir, banyo içindir. Yoksa hiçbir zaman bu su içilmez. İçilen su ya çeşme, meydan çeşmesinden getirilir ya sakallara abone olursunuz.
Daha mı derindir?
Onlar kaynak suyundan gelir.
Şeyler, çeşmeler, meydan çeşmelerinde kaynak suyundan
gelir.
Deposu dolduruyor.
Deposu dolar. Sakalar da kaynak suyundan getirirler. O çeşmelerden doldururlar. Onun için sakaya abone olursunuz. Evinize su getirir. O suyu da evin girişinde işte olmazsa olmazlardan birisi büyük su küplerine doldurur. Hatta o kendisi gelir. Kapıyı siz açarsınız. Evde erkek yoksa kadınlar sakaya çıkmazlar. Yabancı erkek diye. Yukarıdan ipi çekersiniz. Alt kapının kapısı açılır. Saka içeriye girer. Girişte bir taşlık vardır. Ayakkabılarla girilen, ayakkabıdan çıkarıldığı bir taşlık derler oraya. Orada ya sağda veya solda küpler durur. O küpün kapağını açar. Sular oraya doldurur. Doldurduğu su kadar kapıya tebeşirle işaret koyar ve gider. Yani siz sakayı hiç görmezsiniz. Bakarsınız su oraya dolmuş. İşte içme suyu budur. Bu su kullanılır içmede. Diğeri kuyu varsa diğer işlerde onlar kullanılır. Eğer evin kuyusu yoksa bu sıkıntıdır. O zaman siz evin kullanılan suyunu da dışarıdan getirmek mecburiyetindesiniz ki bu büyük bir sıkıntı. Evin olmazsa olmazlarından bir tanesi aşağılarda evin bodrumu varsa bodrumdaki sarnıçtır. Buzdolabının olmadığı bir devirde evlere de şimdiki gibi bir kilo pirinç, bir kilo buğday, yarım kilo et alınmadığı zamanlarda bu sarnıçlar buzdolabı vazifesi görürler. Bu sarnıçlar evin altında çok serindir. Su doldurulur buraya. Bu su oranın devamlı serin, rutubetli olmasını temin eder. Karanlık. Bütün evin gıdası oraya konur. Buzdolabı. Hı hı. Ve inilir oradan alınır. Sarnıçsız evlerde vardır ama eskiden Bizans'tan gelme bir adet. Sarnıçlı ev çok makbuldür. Ve anlatırken de zaten yani o sarnıç evin meziyetini gösterir. Alt katta evin lüzumsuz eşyasının, hatta dışarıdan eğer giriş imkanı varsa arabalarının, at arabasının konduğu odalar, hayvanların konduğu ahırlar da yine evin altındadır. At ahırından bahsediyorum tabii, hı hı, ki. Yani İstanbul evi için bir inekten, koyundan bahsedemeyiz. Belki İstanbul'un yan mahallelerinde tavuk vardır ama. Ha, tavuk mutlaka vardır. Hı hı.
Olmazsa olmazı
bahçesi,
galiba
değil. Evet, İstanbul evlerinin tamamında tavuk vardır. Ve sokakta tavuklar gezerler gündüz. Akşam gelirler, kapının altından girerler o küçük kedi kapısından içeriye ve kümeslerini bilirler. Mutlaka bütün evlerde tavuk vardır. Tavuk hem bir berekettir. Peygamberimizin tavsiyesi köylüler koyun, şehirler tavuk beslesin. Hem bir berekettir. Günde günlük yumurtanızı alırsınız. Şimdiki bir yumurta market falan yok ki. Nerede? Köylüler getirecek de pazardan alınacak. Yumurta bir de nakliyesi zor bir madde. Onun için herkesin yumurtası var. Ve bu tavuk aynı zamanda evin artık yemeklerini yer. Bahçede böcek, yılan, akrep gibi şeyler olmaz. Tavuğunuz varsa emniyetli içinde bahçede gezebilirsiniz. Acil bir misafir geldiği zaman ona ciddi bir ikramda bulunmanız icap ediyorsa, tavuk eti çok makbul olduğu için,
eskiden
kuzu etinden de kıymetli ve makbul olduğu için o tavuklardan birini kesersiniz, en körpe olanını, ve misafirinize ikram edersiniz. Bu cihetle eski İstanbul evlerinde ben yakın zamana kadar hala da o Fatih'te başka yerlerde tavuk beslenen evleri görürdüm. Mahallelerde ama tabii.
Evet, zaman zaman karşımıza çıkıyor. Biraz köyden şehre göçün hediyesi gibi algılanır.
Değil. O köylüler besliyor olabilirler de yani o İstanbul'da, sonra belediye bunu yasakladı. Yasakladı ama yine bir müddet daha küçük yerlerde, izbe mahallelerde göz yumuldu buna. Hı-hı. Ama şimdi hiç zannetmiyorum ki. Ancak belki kenar eski mahallelerde olsa kenarlarda belki vardır ama şehir içinde zaten artık böyle bir şey mevzu bahis olduğunu zannetmiyorum. Ata binmek bile yasaktı İstanbul'da. Kirletmesin
çevre
diye.
Çevre kirletiyoruz.
Evet. Sonradan izin verildi. Yani Tanzimat'tan sonra izin verildi atlara. Şimdi gelelim girişe. Giriş, evlerin girişi daha ziyade evin yaşandığı, mutfağın yemeğin piştiği, hamamın olduğu, gündelik işlerin yürüdüğü ve selamlık dairesine geçilen bir yerdir. Üst katlar yaşama yerleridir. Bunlar tabii her biri ayrı birer belki program mevzudur. Ama girişlerde mesela bazı evlerde gördüğümüz iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi endam aynasıdır. Yani herkesin odasında vardır ama her evin çıkışında büyük bir endam aynası vardır. Bugün hala evlerimizde bu endam aynası eski geleneğin tesiridir. Eski Türkler aynayı çok sevmişlerdir. Türklerin en sevdiği aksesuarlardan birisi aynadır. Ve girişte mutlaka bir ayna vardır, boy aynası. Aynanın pahalı ve edinilmesinin zor olduğu bir zamanda hemen hemen her evde ayna vardır.
İkincisi evden çıkarken nasıl göründüklerine mi bakmak istiyorlar?
İkincisi de her evin girişinde olmasa bile pek çok evin, bilhassa konforuna düşkün olanların evin girişinde musluk. Evlerde su tesisatı yok ama girişe bir musluk yaparlar. Daha doğrusu ilk kata bir musluk yaparlar. O musluk arkasında bir hazne vardır. Siz hazneyi görmezsiniz. Arka taraftan o doldurulur. Eğer arka tarafta imkan yoksa önden doldurulur tepeden. Bir büyük bidon düşünün. Duvara gömülü ama duvar şeklinde. Önünde çok zarif pirinç musluğu var. Altında teşhisi var.
Neden özellikle girişte? Dışarıdan gelince.
Dışarıdan gelip el yıkanır çıkarken, yani o giriş dairesinde yemek hazırlanıyor, yemek yeniyor. Onun için herkesin rahatça görebileceği, bir misafir geldiği zaman onu aralarda iç odalara götüremezsiniz. Burada el yıkanır. Bunun bir benzeri de selamlık dairesinde vardır. Selamlık dairesine erkek misafirleri yemek çıkacağı zaman orada el yıkanır.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Dediğiniz gibi İstanbul evleri ya da Osmanlı evleri ne kadar konuşulsa o kadar yeridir. Daha işlemelerine, oymalarına, süslemelerine, tarihi özelliklerine gelemedik bile. Belki başka bir programda.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.